Mavi Vatan.
Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız +90 312 463 34 21 ve bizleri turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Efendim, bu hafta emekli deniz subayı ve yazar Derya Şerif Yarkın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Yarkın.
Hoş bulduk efendim.
Profesör Doktor Celalettin Yavuz, hoş geldiniz efendim.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
Geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri konuşacağız öncelikle. Ayrıca denizcilik nedir, Türk denizciliğinin son yıllarda kat ettiği gelişmeler, Atatürk'ün denizciliğe verdiği önem, Türk deniz sporları, Türk yatçılığı ve Türk deniz işçiliği ile deniz tutkusunu konuşacağımızı dinleyicilerimize hatırlatalım. Celalettin Hocam, Mavi Vatan'da geçen hafta hangi gelişmeler yaşandı, sizden dinleyelim.
Evet, her hafta birbirinden ilginç değişikliklerle yeni konuları izleyicimize, daha doğrusu dinleyicilerle paylaşıyoruz. Sırayla isterseniz gidelim. Bunlardan birisi, dünyayı sarsan füze, Amerikan savaş uçakları yıldırım gibi havalandı diyor. 2 Kasım tarihinde biliyorsunuz Kuzey Kore'den 10 füze birden atıldı. Bu füzelerden bir tanesi 69 yıldır, yani Kore Savaşı sona erdikten sonra yapılan ateşkes anlaşmasından beri ilk kez tehlikeli olacak bir sahaya düştü. Ve bunun devamında ayrıca top atışları da geldi. Gene onlar da tampon bölgede daha önce de olmamış olan yerlere geldi. Bu şöyle ilgili, özellikle Kuzey ve Güney Kore'nin deniz sahası ile ilgili olduğu için ben buraya getirdim. Biliyorsunuz Mavi Vatan olunca Mavi Vatan'ı çağrıştıran dünyada ne varsa onları dinleyicilerimize paylaşıyoruz. Bir diğeri, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in bir şikayeti var, serzenişi var daha doğrusu. Bu Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus turistler Türkiye'ye kaydı diyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği üyesi olduğu için o da diğer ülkeler gibi Rusya'ya yaptırımlar uyguluyor. Rusya'ya yaptırımlar uygulayınca da Rus turistler, onlar daha önceden Yunanistan'a gidecekken bir kısmı Türkiye'ye kaydı diyor. Aslında ben inceledim. Şöyle ki, savaş nedeniyle Rus turistlerinde de bir tasarruf etkisiyle
harcamaları azalmış tabii, mı?
Şöyle, yurt dışı gezilerini daha az yapmaya başlamışlar. Yani yurt içinde daha fazla. Ama yurt dışında da Yunanistan'a az, doğru, Türkiye'ye var, ama Türkiye'de daha önce olduğu gibi, yani pandemiden önceki dönemde olduğu gibi çok sayıda turistin geldiğini söyleyemeyiz. Var ama Yunanistan'dakiler değil, normal Türkiye'ye gelen sayıdakiler var. Ama bunu biraz da Mitsotakis, bak işte, yani Avrupa Birliği'ne diyor ki ben diyor bu yaptırımlara uyuyorum ama ekonomik yönden sıkıntı çekiyorum. Oysa diyor sadece Avrupa Birliği ülkeleri değil, tüm NATO üyeleri de Rusya'ya yaptırım uygulamalıdır diyor. Yani Türkiye'de bu eziyeti çeksin veya Türkiye'de ekonomik yönden bizim gibi zarar görsün demek istiyor. Bir başkası, Yunan güvenlik uzmanı Zorzovilis, Türkiye'nin silah sistemleri Yunan stratejik derinliğini ortadan kaldırdı diyor. Şöyle ki, bu Tayfun füzeleri ateşlenmişti birkaç hafta, biliyorsunuz. Burada da kısaca bahsetmiştik. 575 kilometre menzili var. Bu füzeler ateşlendiği zaman, yani diyelim ki Çanakkale'deki Bababurnu'ndan ateşlendi. Sadece yakın adaları değil, Yunan Anak arasında, yani Atina'ya dahi ulaşabilecek bir mesafede bu. Dolayısıyla buna dikkat çekmiş. Türkiye'nin silahlanma sanayi ya da silah sanayindeki, savunma sanayindeki önemi ve buna dayanarak da Yunanistan'ın tehdit altında kaldığını söylemeye çalışıyor. Yine bunu söylerken mesela bir Yunanistan ekonomi diplomasisinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı var. Frangoyannis bir aklı selim açıklamada bulunmuş. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlara rağmen iki ülke işbirliği imkanlarının büyük olduğunu söylüyor. Öyle diyor ki Türkiye 85 milyon nüfusu var diyor. Bu 85 milyon nüfusa bizim satabileceğimiz çok şey var diyor. Onların da bize vardı. Yani aklı selim bir şey. Hatta ben hatırlıyorum ta 1980'li yılların başlarında bizim Deniz Harp Akademisi'ndekinde hocamız vardı. Rahmetli Mert Bayat. Ya söylerdi. Şu Anadolu'ya yakın Ege adalarına, Yunan adalarına Türkiye'den alışveriş yapsa bunlar çok daha ekonomik olur derdi. Onun gibi işte Yunan bakanlar, yani Yunanistan'dan aklı selim bir çıkış geldi diye düşünüyorum. Ancak devam etmiyor tabii. Yunanistan Barolar Birliği ve Pan Kıbrıs Barosu başkanları Lefkoşa'da bir Doğu Akdeniz'deki deniz bölgelerinin sınırlandırılması sorununu bir etkinlik düzenlemiş hafta sonunda. Buna daha önce başbakanlar, Yunanistan başbakanlarından Oğul Papandreou, Samaras, Tsipras gibi gene görevdeki bakanlar var. Bir de bir zamanlar Savunma Bakanı olan ve Genelkurmay Onusar Başkanı olarak da bilinen Evangelos Apostolakis konuşmacı olarak katılmışlar. Apostolakis özellikle tahrik edici konuşmaları var. Türkiye ile Yunanistan giderek savaşa doğru kayıyor diyor. Yani gerilimin yükseldiğini söylüyor. Sonra kara sularını diyor 6 milin üzerine çıkartma, bir başka ülkenin kasus belli savaş sebebi sayma esasına göre düzenlenemez diyor. Biz kendi istediğimiz gibi bunu düzenlemeliyiz diyerekten böyle çıkışları var. Bu tabii tahrik edici bir çıkış. Yine bir diğeri kuzey akımdaki sızıntı için Nord Stream AG'den açıklama diyerekten bir şey var. Biliyorsunuz Baltık Denizi'ndeki Rusya'dan Almanya'ya uzanan iki tane şey vardı, doğalgaz boru hattı vardı. Bunlara Eylül sonunda sabotajlar yapılmıştı. Bunlarla ilgili 248 metre mesafede 3 ila 5 metre derinliğinde teknojenik kraterler bulunmuş. Yani orada patlamalar var. Demek ki 250'şer metre arayla patlayıcılar konmuş oraya. Şeyi belirlemişler ama kimlerin yaptığını henüz açıklamadılar. Bu da bir başka ülkenin mavi vatanıyla ilgiliydi. Başka Ukrayna'daki tahıl koridorunun yeniden başlaması Rusya tarafından kabul edildi. Hafta içerisinde bu çok konuşuldu. Sevgili dinleyiciler bunu dinlemişlerdir. Ama burada Türkiye'de başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere mevcut iktidarın dış işlerindeki bir başarısından özellikle bahsetmek istiyorum. Gerçekten de öyle. Rus'a nasıl ikna edildi, nasıl yapıldı ve bu tekrar başlatıldı. Bence bu Türkiye'nin son yıllardaki önemli şeylerinden, diplomatik başarılarından bir tanesidir. Yani başka ülkelerin hiçbir dahili olmadı. Tamamen Türkiye'nin ısrarıyla oldu bu. Ve sonucunda da güzel bir şey de var. Yani Afrika'daki yoksul ülkelere Rusya Devlet Başkanı Putin bizim buğdaylarımızı da onlara gönderelim ve parasız gönderelim diyor. Bu çok güzel bir çıkış yani. İsrail'de erken genel seçimlerin galibi Benjamin Netanyahu oldu biliyorsunuz. 120 sandalyelik İsrail Meclisi'nde 124 milletvekilliğiyle iktidara gelebiliyor Netanyahu. Gelince Türkiye'nin hafif bir burulduğunu gördük. Sebebi Netanyahu hükümetinde döneminde Türkiye ile İsrail arası pek iyi değildi. Ama aradan geçen 1,5 yıl süre içerisinde ilişkiler düzeldi ve karşılıklı olarak büyükelçiler de atandı. Zaten büyükelçiler karşılıklı atandıktan sonra onlar iki ülke arasındaki ağları ya da ilişkileri düzeltmek için ağlarını örmeye başlarlar. Ben önceki Netanyahu hükümetleri döneminde olduğu gibi olacağını zannetmiyorum. Sadece şu var, Amerika'daki Biden yönetimi, demokratlar pek Netanyahu ile geçinemiyorlardı. Yani Obama da geçinemiyordu. Biden yönetiminde pek iyi olmadığını biliyorum. Ama bizim için önemli olan Türkiye ile nasıl olacağı derseniz, ben önceki gibi aramızın limonu olacağını zannetmiyorum. Daha iyi bir seyirde devam eder diye umuyorum. Bir başkası, Rumlar Akdeniz'deki iki ayrı parselde yeni sondaj planlıyor diyerekten bir gelişme var. Natasa Pilidu, bu Enerji Bakanı Güney Kıbrıs Rum kesiminin, Afrodit ve Zeus 1 parsellerinde 2023 yılı içerisinde yeni sondajlar yapılacağını açıklamış. Bunlardan doğrudan Türkiye'yi ilgilendirmiyor bunlar belki ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Kıbrıs'ı Türkleri ilgilendirdiği için hafif bir gerilim de yaşanabilir diye düşünüyorum. Evet, Mavi Vatan'la ilgili özetle söyleyeceklerimiz bu kadar.
Evet, geride bıraktığımız haftanın Mavi Vatan başlığındaki önemli gelişmeler böyleydi. Kısa bir soluklanalım, aranın ardından devam edeceğiz. Vatandaki beraberliğimiz devam ediyor. Emekli Deniz Subayı ve yazar Derya Şerif Yarkın ve Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla birlikteyiz. Efendim buyurunuz.
Evet, Derya Şerif Yarkın benim sınıf arkadaşım aynı zamanda. Biz 1974 mezunuyuz. Tanışmamız Mavi Vatan'ın bir adasında oldu. Heybeliada, İstanbul'da. Derya gerçek bir denizci. Şöyle ki, yani denizci dediğiniz zaman sadece askeri gemilerde veya sivil gemilerde çalışmak değil. Derya aynı zamanda yelken sporuyla meşguldü. Yani ben mesela okuldayken atletizm yapıyordum, voleybol oynadım. Ama Derya'yı bilirim o zaman da gerçek bir denizci, bir yelken sporuyla meşguldü. Sonra Ankara'ya geldi, daha erken emekli oldu, albayken, albaylığın ilk yıllarında. Ama Ankara'da da göl var, burada da o yelkencilik aşkı devam etti. Yani denizciliği asla bırakmadı. Yelkenciler bana göre, yelken sporuyla uğraşanlar, denizciliğe gönülden en bağlı olan denizcilerdir. Onu başka yerde, yurt dışında da gördüm bunu. Yani Almanya'da veya diğer ülkelerde de gördüm, onun için söylüyorum. Sadece bu kadarla mı kaldı? Hayır, Derya çok güzel bir hizmet daha yaptı. O da şu, denizcilik terimleri var. Bunlarla ilgili birazdan konuşacağız zaten. Bunlarla ilgili de çok güzel bir terimler sözlüğü veyahut da lügatı hazırladı. Onun dışında Derya'nın hazırlayıp yazmış olduğu çok sayıda denizcilikle ilgili dergilerde yazıları da vardır. Derya kardeşim, hoş geldiniz diyorum size tekrardan.
Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
Evet, bugünkü konumuz denizcilikle ilgili. Biraz da böyle hep Mavi Vatan diyoruz, işte Yunanistan'la ilişkiler, Karadeniz, Ege veya diğer ülkelerin şeyi diyoruz. Biraz
politik boyutunu konuşmuştuk. Bugün evet, biraz daha değişik konuları
politik
konuşacağız.
Politik boyutuna fazla girmeden ama özellikle de bugün ayın 7'si biliyorsunuz, 7 Kasım. 3 gün sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, milletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yılını galiba idrak edeceğiz. O vesileyle de Atatürk'ün denizcilikle ilgili birçok veciz sözleri olduğunu biliyorum. Ne kadar değer verdiğini biliyorum. Dolayısıyla Atatürk ve denizciliği de kısa da olsa bir masaya yatıralım dedim. Öncelikle size sorayım. Atatürk ve deniz, denizcilik, Atatürk ve donanma denildiğinde akla neler geliyor?
Sayın hocam, Atatürk ve deniz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya artık birkaç ay kaldı bugünlerde. Bu iki terim yan yana geldiğinde eski bir denizci olarak inanın içim burkuluyor. Nedense hep olumsuzlukları anımsıyor ve sanki sürekli şikayet ediyormuşum gibi bir ruh haline bürünüyorum. Yaşlı bir denizci baba, bir dede olarak bu olumsuz duyguların altında eziliyorum. Atatürk'ün denizcilik mirasını koruyamadığımı düşünüyor ve üzülüyorum. Yine de deniz ve denizciliği tanıtmak, çocuk ve gençlerimize sevdirmek ve yaygınlaştırmak adına yapılan birkaç olumlu işi görünce, duyunca ülkemin geleceğine yönelik ümitlerim canlanıyor. Ben de heyecanlanıyorum. İşte bu güzel atılımları yapan o güzel insanlar, ulu önderimiz Atatürk'ün 1937 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında özellikle belirttiği ülküyü benimsemiş, geliştirme amacını taşıyan yurttaşlarımız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk denizciliği Türk'ün büyük ülkesi olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız diyerek aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin de rotasını belirlemişti. Ne yazık ki bu ülke henüz gerçekleşemedi ama günümüz gençliği bu konuda hiç de karamsar değil. Ümit veren yetkinliklere imza atıyor, bizleri de heyecanlandırıyor.
Şimdi Derya'cığım biraz karamsar başladım. Ben seni rahatlatmak için bir şey söyleyeyim. Şu anda mesela Katar'da Türkiye Cumhuriyeti değil, denizcilikle ilgili bir üniversitemiz, Piri Reis Üniversitesi adını da vereyim. Orada çeşitli birimler açtı. Mesela meslek denizcilik meslek yüksekokulu açtı. Giden arkadaşlarımız da var orada. Tamam mı? Veya ben daha 2001-2003 döneminde Deniz Harp Okulu dekanıyken Türk dünyasından değil sadece, yani Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan'dan değil, aynı zamanda Gürcistan'dan, Lübnan'dan, Pakistan'dan, Arnavutluk'tan birçok ülkeden deniz subayı yetiştirmek üzere öğrenciler geliyordu. Keza gene biz Deniz Harp Okulu olarak şeyde Arnavutluk'ta, Vlöre'de yeni bir Deniz Harp Okulu kurduk. Azerbaycan'da kurduk, Kazakistan'da kurduk. Bunları hep yaptık. Yani şey değil, o kadar karamsarlığa sebep yok. Bir de şu var, yani Türkiye şu anda, mesela Antarktika diyorsun, Antarktika'da da Türkiye bilimsel çalışmalar yapıyor. Şey, birazdan geleceğiz, Türk Deniz Ticaret Filosu dünyanın sayılı filoların arasına girdi. Tamam mı? Ha, yeterli değil, ben seni anlıyorum. Çok daha
evet,
ilerlerde olmalı diyorsun ama geride değil veya yelken diyorsun. Mesela bir zamanlar ben Almanya'dayken görmüştüm, orada Hansestadt denen şeyler var. Şehir devletinden şeye gelmiş. Hamburg gibi, Kiel gibi, Bremen gibi bu yelkencilik haftaları olurdu orada. Aynı şeyin Türkiye'de de olduğunu gördüm. Yani bunlar deniz sporlarıyla ilgili, turizmle ilgili büyük atılımlar var. Türkiye'de de var. Tahmin ediyorum onlara geleceksin. Evet. Yani bence karamsar tabloya gerek yok. Bir kere ok yaydan çıktı. Türkiye bu konuda ilerlemeye devam ediyor.
Çok haklısınız, çok haklısınız. Zaten sizin de vurguladığınız gibi ve çoğumuz da biliyoruz ki Atatürk denize aşık biri. Denizcilerin karakterini doğru analiz etmiş. Gerçekleştirilmesi zor işleri denizcilerle birlikte kotarmayı seçmiş biri. Zorlu savaş koşullarında da öyle yapmış. Savaşın lojistiğinin denizden yapılmasına karar vermiş ve uygulatmış. Barış döneminde bile, örneğin şapka devriminin öncesinde denizcilerin şapka giymelerini isteyerek devrimin topluma tanıtılmasında denizcilerin desteğini sağlamış biri. Cumhuriyetin henüz ilk günlerinin yaşandığı dönemde Türkiye'nin yeni gençliğine denizi sevdirmek, denizciliği benimsetmek amacıyla İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın da yardımıyla ilk yelken ve yüzme kulüplerinin kurulmasını sağlamış. Gençlerin o dönemde hayal bile edemedikleri teknelerle yelken yaparak yarışmalarını teşvik etmiş. Bunları yapanları da hep ödüllendirmiş. Söğüt yatını ve savarını etkin bir biçimde kullanarak gençlere örnek olmuş. Ne yazık ki savarına doyamadan yaşamını yitirmiş ama düşünce ve görüşleri genç denizciler arasında hızla yayılmış.
Burada araya geleyim. Derya Şerif Yarkın aynı zamanda TCG Savarona'da görev yapmış. Bir subaydı, değil mi?
Muhabire subaylığı.
Evet, muhabire subaylığı, evet. Şimdi şeyde denizle ilgili olarak Atatürk'ün denizin önemiyle ilgili tabii ki kendi başından geçen olaylar var. Yani şöyle ki gemi seyahatlerini düşünelim. Libya ya da Trablusgarp'a gidecek. O zaman Osmanlı İtalya Trablusgarp Savaşı var. Ne yazık ki şeye kadar, İskenderiye'ye kadar, Mısır'a kadar bir sivil ticaret gemisiyle gidiyor. Bu var. Sonra bir diğeri bakıyoruz, Bandırma vapuruyla, o işte İstiklal Harbi'nin meşalesinin yakıldığı Samsun'a çıkışı Bandırma vapuruyla, yani gemiyle. Bu arada İngiliz gemileri de etrafında fink atıyorlar. Bunlar var. Ayrıca ondan daha önce Çanakkale'de, yani Birinci Dünya Harbi sırasında Çanakkale'deyken düşman gemilerinin yahut da o yenilmez armada Çanakkale'den geçemeyince Çanakkale'ye çıkarma yapıyorlar. Bir şey, Gelibolu Yarımadası'na biliyorsunuz. Şimdi orada gördüğü bir şey var yaşadıklarından. Der ki orada deniz kuvvetlerinden yoksun bir kara kuvveti olarak yarımadamızı kara kuvvetlerini çekinmeden girebilecek olan bir deniz kuvvetine karşı hiçbir zaman savunamayız. Ben Çanakkale ile ilgili şunu söylerdim. Tamam, Birinci Dünya Harbi sırasında kazandığımız tek cephe veyahut da kaybettiğimiz tek cephe. Ama çok şehitler verdik ve bizim topraklarımız düşman gülleri altında sarsıldı. Oysa güçlü bir donanma olmuş olsaydı bu düşman gemileri daha İskenderiye'deyken, yani yükleme limanındayken, oradan itibaren Türk topraklarına getirmeden ya caydırırdın veya yok edebilirdin diyeyim. Sözü yine tekrar size bırakalım.
Sadece donanma da değil. Tabii ulu önderimizin bize önderlik ettiği konuların arasında ticareti bariye de söz konusu. Zaten mavi gözlü bu devin denize olan sevgisi, tutkusunu, denizcilikle ilgili görüşlerini de ben de izin verirsen bir iki başlık altında vurgulamak istiyorum. Örneğin en uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci ulus yetiştirme yeteneğindedir demiş. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz diye de vurgulamış özellikle Ulu Önder. Bir başka söyleşisinde denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak da anlaşılmalı ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilmeli demiş. Deniz spor kulüpleri kurulmalı ve korunup geliştirilmeli. Çünkü topraklarının ucu deniz olan bir ulusun sınırını halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer demiş. Dolayısıyla deniz sanayi ve ticaretimizi hızla geliştirmeliyiz diye buyruk vermiş.
Evet. Şimdi devam mı?
Bir şey daha izin tabii verirseniz vurgulamak istiyorum. Donanmayla ilgili görüşlerini söylerken özellikle şunu da belirtmiş. Dış pazarlardan satın alınan gemilerle donanma yapılamayacağını siz de biliyorsunuz. Donanma sadece kıyıları koruyacak bir kuvvet değil. Bundan daha önemli olarak deniz yollarının güvenliğini sağlayacak bir kuvvettir. Anadolu'da yaşadıkça buna ihtiyacımız çok büyüktür diye belirtmiş.
Evet, çok güzel. Şimdi ben bir 29 Ekim programına katılmıştım. Orada da söylemiştim. Şöyle ki, İstiklal Harbi biter. İzmir'de ilk Türkiye İktisat Kongresi toplanır. Orada birisi, yakınlarından birisi Atatürk'e sorar. Paşam, düşmanı denize döktük. Bundan sonra hangi alanda iyi olmamız gerekir der. Her alanda iyi olmak gerekir der. Yani Atatürk'ün buradaki şeyini, ne diyelim, yani filozof gibi büyüklüğünü çok daha iyi anlıyoruz. Biz burada sadece denizciliğinden birazcık bahsediyoruz. Çok haklısın. Denizciliği sevdirmek için halk evlerine görev vermiş o dönemde. Halk evleri bu görevi üstlenmişler. Yüzme, kürek, yelken gibi. Hatta nerede ırmak, göl, havuz varsa buralarda deniz sporları, su sporlarına ağırlık verilsin diyor. Ve kendisi de biliyorsun, o zaman Florya Deniz Köşkü var. Şimdi tabii orada yerinde yeller esiyor. O zaman hatırlarız, bir sandalda kürek çekerken veya halkla birlikte plajdayken fotoğrafları vardır. Bunlar aslında bir mesaj vermedir.
Denizci. Ve küreği kendisi çekiyor.
Evet, evet, evet. Bunlar hep öyle şeylerdir. İstersen devam edelim. Benim de söyleyeceklerim var. Veyahut da bir soruyla devam edelim. Şöyle ki, Türk denizciliği gelinen günde nerelere ulaştı? Türk deniz ticareti, Türk deniz turizmi, Türk deniz sporları, Türk yatçılığı, Türk deniz izciliği, Türk çocuklarının denizciliğiyle yaklaşımı nasıldır? Türk deniz izciliği demişken sizinle ilgili söylemeyi unuttum. Bir de Türk deniz izciliği şeyiniz var, çalışmanız var değil
evet,
mi?
Evet, ben deniz izci grup başıyım.
Evet.
Ankara'da zamanın ileri görüşlü deniz kuvvetleri komutanları ve amirallerimizin desteğiyle ilk önce subay ve assubaylarımızın çocukları için başlattığımız bu informal eğitim faaliyetini daha sonra geliştirdik. Çünkü çocukların malumları olduğu üzere çocukların rütbesi yok. Biz çocukların babalarıyla değil, çocukların kendileriyle ilgileniyoruz. Dolayısıyla deniz subayı veya deniz assubayının çocuğunun yanında onun en samimi arkadaşı belki bakkalın çocuğu da var. Ve bunları da hep bir araya getirip Ankara'da deniz olmayan Ankara'da deniz izciliğini geliştirdik. Yelkenler yaptık, yüzdük, kürek çektik. Hatta bir örnekle vurgulamak isterim. İlk kez Eymir Gölü'ne bir geziye gittiğimizde hemen bunun arka tarafında, TRT'nin arka tarafında çocuklar doğal olarak ilk yaptıkları iş yerden yassı bir taş alıp suya atıp suda sektirmek. Çok hoşlarına gider, doğal bir davranış. Ama ne zaman ki o çocuklar o Eymir Gölü'nün olanaklarından yararlanıp, yani orada yelken yapıp kürek çektikten sonra değil o göle taş atmak, göle herhangi bir çöp atana bile nasıl karşı çıkıyorlardı. İşte biz bunu yarattık çocukta. Suya olan sevgiyi yarattık. Aynı çocuğu deniz kıyısına götürdüğümüzde benzer davranışları görmeye başladı. Hep bunlarla övünürüm Sayın Hocam.
Keşke bu çalışmalar devam edebilse. Yani ne yazık ki halen çöpten geçinmiyor. Şeyle ilgili ben Atatürk'ün donanmayla ilgili şeyini biraz daha vurgulamak istiyorum. Şimdi biliyorsun o Bahriye Vekaleti kurulacağı zaman, Cumhuriyet kurulduktan sonra, yani şimdi Denizcilik Bakanı, sonradan lağvedildi, ona da girelim. Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türk Devleti'nin donanması da mühim ve büyük olmak gerekir diyor. Yani üç tarafı denizlerle çevrili. Ben burada ilk programda da sevgili dinleyicilere açıklamıştım. Biz Deniz Harp Akademisi'ne dedim, 1981'de girdim. O zamandan beri içimde kalan bir ukdeydi. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de milletimizin deniz alaka ve menfaatlerinden habersiz olması bizi son derece rahatsız ediyor demiştim. Hatta demiştim ki bu Mavi Vatan ismini ilk kez Türkiye'de kullanan iki tane emekli amiral, bunlara da özellikle teşekkür ediyorum demiştim. Bundan dolayı, çünkü bu iki sihirli kelimeyle birlikte Türk milletine kendi kıyılarının ötesinde de bir ülkenin veyahut da milletin milli çıkarları olduğunu hatırlattı demiştim. Şimdi gene bu donanmayla ilgili olarak, yani Atatürk'ün söylediği bir şey var. Mükemmel ve kadir bir Türk donanmasına malik olmak gayedir. Yani mükemmel ve yeterli bir Türk donanmasına sahip olmak hedeftir. Bunun ilk azimet noktası Sefaini Harbiye tedarikinden, yani savaş gemileri tedarikinden evvel, biraz önce sen de söylemiştin, onları muvaffakiyetle, başarıyla sevk ve idareye muktedir kumandanlara, zabitlere, mütehassıslara malikiyettir diyor. Şimdi ben Deniz Harp Okulu'nda senin gibi sadece öğrenci değil, aynı zamanda yöneticilik de yaptım, dekanlık da yaptım. En azından 2001-2003 döneminde gördüm ki hakikaten şu anda onlar yarbay artık. Ben Deniz Harp Akademisi'nde de derse gidiyorum. Öğrencilerim yarbay. Onlardan gördüm ki hakikaten çok iyi subaylar yetiştiriyor Deniz Harp Okulumuz. Yani Atatürk'ün o zaman atmış olduğu tohumlar gerçekten çok iyi subaylar ve komutanlar yetiştiriyorlar. Bunu iftiharla söyleyebilirim. Şimdi bir de şey var. Atatürk'ün donanmayı bir politik aracı, yani dışarıya karşı bir güç gösterisi olarak kullanma şeyi var, stratejisi var. Hatırlayacak olursan İngiliz kralı o dönem kısa dönemde yapmıştı. 2. Edward veya 7. Edward, 2. sanıyorum. Türkiye'ye gelmiş 1930'lu yıllarda. Mesela onu donanmada ağırlamıştı. Veya İran kralı, o zaman İran şahı pardon, Rıza Şah, o geldiği zaman gene donanmada ağırlamıştı. Yani donanma veyahut da deniz kuvvetleri gelenlere karşı bir güç gösterisi. Bunu şunu söylemek istiyor o İngiliz kralına. İngiliz kralı geldiği zaman, siz büyük armada ile Fransızlarla birlikte Çanakkale'ye geldiniz. Ama bak, bizim o zaman donanmamız güçlü değildi. Şu anda güçlü bir donanmamız var demek istiyor. Biraz önce söylemiştim gemilerle seyahatinden diyerekten. Mesela şey de vardır onun. Gemilerden Hamidiye kruvazörüne gezisi vardır. Hamidiye kruvazöründeyken o dönemde oradaki bu, yani Hamidiye kruvazöründeki gezisi gene millete bir mesaj vermek içindi. Sadece Türkiye'ye değil, dışarıya da mesaj vermekti. Gene onun döneminde görüyoruz, 1928'de Deniz Mecmuası çıkmış. 1940'lı yıllara kadar bu devam etmiş. denize büyük önem verdiğini görüyoruz. Denizcilik dedim, Türkiye'de sahillerde bak birçok yerde deniz ticaret odasına ait, bunun şeyi İstanbul'da merkezi biliyorsun, ticaret odaları vardır. Bir de Mersin'de ayrıca, burası tek başına çıkmış, Mersin Deniz Ticaret Odası vardır. Ben Mersin'de görev yaptım, oradaki yöneticiler de halen devam eden arkadaşlarımız da var. Ayrıca orada da gördüm, bu söylediğin görev yaptım dediğim son dönem 99-2001 dönemiydi. Pardon, 97-99 dönemiydi. O dönemde Mersin'de yelken sporuna ne kadar merak salındığını biliyorum. Yani Atatürk'ün denizciliğe ve deniz sporlarına vermiş olduğu merak hiç de geride kalmamış. Bu alanda, yani sen biraz başlangıçta serzenişle başlamıştın ya, onu diyorum. Şimdi Derya'cığım, yelken sporu deniz olmayan Ankara'da yapılabilir mi?
Hiç yapılmaz olur mu?
Ya da Ankara gibi bir, yani içerideki bir şehirde yapılabilir mi?
Tabii ki yapılır. Ankara'da deniz yok ama su sporlarının hemen hemen hepsini uygulayabileceğimiz, boyutları küçük de olsa göller var, baraj var. Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, kulüpler ve dernekler yalnızca yaz mevsiminde değil, yılın her günü yelken, kürek, yüzme ve hatta su altı sporları yapabilmemiz için çeşitli olanaklar sunuyor. Ankara'da çoğu kişinin aklına gelmeyecek olan kürek sporu, Mogan ve Eymir göllerinde özellikle üniversite takımları tarafından profesyonel eğitmenlerin eşliğinde uygulanıyor. Kürek sporu, üniversite takımlarının yanı sıra amatör ruhlu Ankaralılar tarafından da yine bu göllerde bireysel olarak da yapılıyor. Mogan ve Eymir Gölü, kürek sporunun 4 mevsim yapılabilmesi için oldukça elverişli bir coğrafyaya sahip. Bunu diğer deniz kıyısı
kentlerimizin... Bir kere donmuyor değil mi bunlar?
Evet, hem donmuyor hem rüzgar almıyor. Bu evet. Çok önemli. Dolayısıyla amatör insanlar da bireysel olarak, Ankaralılar da bireysel olarak bu kürek sporunu buralarda yapabiliyorlar. Türkiye'nin en saygın yelken kulüpleri arasında Ankaralı su ve deniz severlerin de üyesi oldukları ve etkinliklerine katıldıkları tanınmış yelken kulüpleri var. Her hafta sonu Mogan Gölü ve Eymir Gölü'nde düzenlenen yelken etkinlikleri şehir içinden ve dışından da yoğun ilgi görüyor. Bilmeyenlerin ilk duyduğunda şaşkınlıkla karşılaşılacağı üzere İç Anadolu Bozkırı'nın ortasında mavi bir nokta olan Mogan ve Eymir Gölü'nde hem de profesyonel eğitimciler tarafından farklı yaş grupları için yelken eğitimleri veriliyor. Hatta yarışlar yapılıyor Sayın Hocam. Adeta kelebekler gibi su üstünde süzülen yelkenler bu göllerin havasını değiştirirken Ankaralıların da su sporlarına olan ilgisini arttırıyor. Özellikle Mogan Gölü'ndeki yelken etkinliklerine biz deniz izcileri yoğun ilgi gösteriyoruz. Deniz izcilerimiz çeşitli olan belediyenin ve kamu kurumlarının olanaklarından yararlanarak elde ettikleri optimist türü küçük yelkenlerle çocuklarımız bu göllerde 365 gün, hafta sonları okulun olmadığı günlerde yelken yapma olanağı buluyoruz. Bir şey de Sayın Hocam, çocuk ve gençler arasında en rağbet gören su sporu doğal olarak yüzme. Ankara'da yaz-kış yüzme olanağı var. Havuz imkanları bakımından çok zengin bir şehir Ankara. Çoğu ilçe belediyesinin kendine ait gerek yarı gerekse tam olimpik yüzme havuzları var. Ayrıca bu havuzlarda yüksekten tramplen atlama ve su altı sporları dahil her türlü ulusal ve uluslararası yarışmalara uygun yeterlilikte olan bu havuzlardan herkes yararlanabiliyor. Belediyelerin yanı sıra seçkin üniversitelerimizin yüzme havuzları da hem kendi öğrencilerine hem de diğer misafirlere hizmet veriyor. Şimdi asıl bir şey daha söyleyeceğim. Ankara'da yelken, kürek, yüzme sporlarından bahsederek sizi yeterince şaşırttım mı bilmiyorum ama bir sürprizim daha var. Bırakın Ankara'yı, Türkiye'de aktif olarak yapıldığına bile inanmakta güçlük çekeceğimiz bir spor artık Ankaralılar tarafından yoğun olarak görülüyor. Adı su altı hokeyi.
Sualtı hokeyi.
Evet, ODTÜ'nün bu konuda milli takımı bile var.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin.
Evet.
Yani kürek takımı vardı, bir de
sualtı hokeyi oynanıyor. Çok ilginç. Ve bunu izlemek bile uygulamak kadar ilginç. Öneriyorum. Yani bunlar Ankara'da yapılıyor. Bir şey daha son olarak övünerek belirtmek istiyorum Sayın Hocam. Amatör Denizci Federasyonu'nun resmi verilerine göre Türkiye'de en fazla sayıda amatör denizci belgesine sahip denizseverler Ankara'da. Ya denize özlemin bir sonucu olsa gerek.
Vallahi biz de denizciyiz ama senin gibi ikimiz de Ankara'da oturuyoruz. Normal bir sonuç bence bu. Değil mi?
Yani Ankaralıların denize özlemi diğer kentlere göre biraz farklı. Bu amatör denizci belgesinden söz etmişken izin verirseniz çocuk ve gençlere deniz ve denizciliği sevdirip çocuklar ve geleceğimizin güvencesi olan çocuklar ve gençlerde bu denizcilik şeyini duygusunu yaratabilmek için pek çok girişim yapılmış. Biz de ucundan da olsa.
Yani denizciliği gayet güzel, ucu falan yok.
Evet ve bunlardan bence en güzellerden bir tanesi 2000'li yılların hemen başında zamanın Deniz Kuvvetleri Komutanı, vizyon sahibi Amiral Özden Örneğin girişimleriyle başlatılan bir uygulama var. Demin de sözünü ettiğim. Daha çocuk ve gençler 14 yaşındayken amatör denizci belgesine ulaşabiliyorlar. Örneğin benim oğlum 14 yaşında denizcisiyken daha bisiklet ehliyeti almadan önce amatör denizci belgesi almıştı. Onun deyiminle kaptan olmuştu.
Evet.
İşte çocuk ve gençlere deniz ve denizciliği Ankara'da bile bu şekilde yaşatabilirseniz bu çocuklar, demin söylediğim o cümleyi bir daha yinelemek istiyorum. Geleceğimizin, bu ülkemizin geleceğinin güvencesi çocuklar. Çünkü Sayın Hocam yani şunu evet karamsarım, kabul ediyorum ama üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olan ve büyük şairin belirttiği gibi uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu Türkiye'de coğrafi tanım açısından bir denizci ülke. Ama bu benzersiz ülkede yaşayan bizler ne yazık ki bir denizci ulus olamamışız.
Yani ben tabii tam olarak size katılamıyorum. Biraz şey yaptık burada. Ben büyük aşamalar kat ettiğimiz düşüncesindeyim. Yani bunu Türkiye'nin deniz ticaret filosundaki atılımları, Türkiye'deki denizlerde deniz turizmi, yat turizmi bu açıdan, marinalar onları biliyorum. Çeşitli yarışlar yapılıyor, yelken yarışları bunlardan biliyorum. Sonra hakikaten denizlerimizi bir şey gibi çift sürer gibi işlemeye başladık. Çeşitli kuruluşlar bu çiftlik balıkları yetiştiriyorlar. İşte bir tanesi de bizim sınıf arkadaşımız biliyorsunuz. Evet. Orkinos Paşası. Bunları da biliyoruz. Dolayısıyla o kadar karamsar değilim. Belki istediğiniz ölçüde değiliz ama oraya geliyoruz. Konuşmalarınızdan şunu anladım ben. Mavi deniz sadece karasularımızda veya onun ötesinde değil aynı zamanda yurt içinde, göllerde, nehirlerde bile olabiliyor. Yahut onun daha da özünü söyleyecek olursak, özelliklerde kalplerde olursa, beyinde olursa her yer mavi vatan olabilir bizim için.
Kesinlikle. Evet, son bir dakikamız kaldı. Dilerseniz terim konusunda da kısaca
denizcilik terimleri konusunda lügatım vardı. Birkaç cümleyle oradan sizden.
Yani çocuk ve gençlere denizciliği, denizi ve denizciliği sevdirmenin bir yolu da denizcilerin kendine özgü dillerini öğrenmelerine olanak sağlamak. Akdeniz Havzası'nda yer alan hepsi birer denizci karaktere sahip ülkelerin ulusal deniz dilleri yok. Aynı bizde olduğu gibi. Akdeniz'de tüm denizciler ortak bir denizci dilini kullanıyorlar. Birçok denizcilik terimi küçük şive farklarıyla tüm Akdeniz denizcileri tarafından aynı anlamda kullanılıyor. Bir örnek vermek istiyorum.
Örnekte kapatalım dilerseniz.
Evet. Örneğin denizciler sol taraf için iskele terimini kullanıyorlar ya. Bu terim Yunanca'da skala, Sırpça'da skela, Bulgarca'da skelya, Romanca'da scela, Arnavutça'da şkale ve skele, Dalmatça dillerinde skala, İtalyanca'da, Fransızca'da, İspanyolca'da, hatta Arapça'da iskele, iskala, segala diyoruz. Çok farklı ama çok ilginç değil mi? Bütün evet. Akdeniz'de evet. Denizciler aynı dili kullanıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağ olunuz.
Derya teşekkür ediyoruz. Güzel bir programdı. Değişik bir programdı.
Keyifli söyleşi için çok teşekkür ediyoruz. Evet.
Ben teşekkür ediyorum bu olanağı sağladığınız için.
Efendim Atatürk'ün önderliğinde Türk denizciliğinin kat ettiği yolu ve denizcilik gücünün ulaştığı gelişim aşamalarını konuştuk. Emekli deniz subayı ve yazar Derya Şerif Yarkın ve Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteydik. Gelecek hafta Mavi Vatan'da buluşuncaya dek hoşça kalın.
Mavi Vatan